Ve gecenin içindenin ilk konuğuna merhaba diyoruz. Starbul kitabının yazarı Süleyman Sönmez telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Elif Hanım. Nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Sizleri duydum, daha da iyi oldum. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Hem kitabım adına hem de bilim kurgu severleri böyle yeni bir coşkuda, yeni bir programda karşılamak ve bunu temsilini yapmak benim için büyük bir onur her şeyden önce. Onu söylemek istiyorum.
Çok teşekkür
Sizlerle
ederim.
beraber olmak da aynı şekilde.
Sağ olun. Starbul kitabınız Kitap Yurdu doğrudan yayıncılık tarafından basıldı. Bakıyorum 2020 olarak görünüyor. İlk baskısı da Temmuz 2020. Başka kitaplarınız da var, öncesinde basılmış olan, ama Starbul'u biraz daha konuşalım istiyoruz bugün. Kitabın arka kapağında da yer alan bir soruyla başlıyor zaten her şey. Beyinlere çip yerleştirildiğinde yaşam nasıl olacak? Başka bir zamandan, 2099 yılından konuşuyoruz esasında. Böyle 22. yüzyıla girmek üzereyken, bir kala esasında bakıldığında, insanlara kendi iç sesleri kadar yakın olan fısıltı adlı yapay zeka neler yapabilmemizi sağlayacak? Yaşanan her şeyin deneyim olarak yüklendiği yeni sosyal medya, Humanity diye okuyorum ben, Humanity diye yazıyor. Nasıl bağlar kurmamızı sağlayacak diye soruyorsunuz. Zeynep ve eşi Melih karakteri var. İsterseniz biraz hem kitap özelinde hem de genel olarak sizin yazmayı sevdiğiniz bu bilim kurgu alanından bahsederek başlayalım. Buyurun.
Şimdi şöyle bir giriş yapmak isterim. Biz hep geleceği anlatan filmleri Amerika'da ya da Avrupa'da, nadiren de Çin üzerinde izledik. Yani uzaylılar gelse Amerika'ya geliyorlar. Bir teknolojik gelişme olsa Amerika'da oluyor. Ve ülkemizin geleceğini insan hep merak ediyor. Yani acaba bir 100 yıl sonra bizim dokumuz nasıl olur? Bu şunun gibi, hani Osmanlı zamanında biz şimdi bir yalıya konuk olsaydık, o zamanın entelektüel insanlarıyla beraber bir sohbete girişiyor olsaydık ve kendi zamanımızı onlara anlatmaya çalışsaydık, ne kadar başarabilirdik, neleri onlara aktarabilirdik. Yola çıkarken şunu düşündüm. Dedim ki bizim dokumuzdan, bizim insanımız bu teknolojiyi mesela çok farklı kullanıyor. Şu anda istatistiklere baktığımız zaman Instagram'ı en çok kullanan toplumlardan biriyiz.
Tabii
Ve çok etkin
Facebook'ta ilk
kullanıyoruz.
üçteyiz. Facebook'ta da
Evet.
dünyada ilk üçteyiz benim bildiğim kadarıyla
Evet,
da.
ilklerdeyiz. Önce tüketici olarak girdiğimiz bu pazarları, şimdi e-ticarette ve çeşitli eğitim metotlarında, eğlence amacıyla da evet kullanıyoruz ama biz etkin kullanan bir toplumuz. Yani teknolojiyi bir şekilde harmanlayabilen genç bir nüfusumuz var her şeyden önce. Ve baktığımız zaman belli yayın platformlarında en çok izlenen filmler hep bilim kurgu aslında. Yani bir anda gişe rekorları kıran filmlerin birçoğu ya fantastik öğeler var ya bilim kurgu öğeler var. Çünkü
Matrix'in son
zaman hızlı
filmini
geliyor.
izlediniz mi? Şimdi aklıma geldi.
İzledim tabii, izledim. Biraz hayal
Beğenenlerden
kırıklığı
misiniz?
oldu. Ya
Beğenmeyenlerden misiniz?
açıkçası biraz hayal kırıklığı var. Çünkü biz onun devamıyla ilgili hani yazar olarak da pek çok şey kurguladık. Bunun devamı buradan gelir diyerekten. Beklediğimiz temponun altında bir kurgu çıktı. Onda tabii Wachowski kardeşlerden birinin katılmaması, işte biraz stüdyonun baskılaması, biraz mecburen çekilmiş bir havasının olması, biraz da şey var hani anlatılması gerekenler bir noktada tükenmişti aslında. Yani kardeşlerden biri de bunu söyledi. Başka yönlerden yaklaşabilirlerdi hikaye. Anlatılacak çok şey vardı aslında. Özellikle felsefeden ve geriye doğru baktığım zaman mitolojiden beslenen o arketipleri yeniden hayata geçirerek çok şey yapabilirlerdi ki bu kitapta, yani bu filmde mesela arketip fakirliği vardı, felsefe fakirliği vardı. Bunun yerine aksiyon yoğunluğu getirilmişti ve tabii o da yerini tutmuyor. Yani onu
Biraz
bizim
Hollywood filmi mi
nesilimizdeki...
olmuş? Ben izlemedim.
Evet, yani
Ben
Hollywood,
izlemedim. Ben bayılırım Matrix
yani
üçlemesinin. Hepsini
Plato'nun
çok beğendim ama
mağarası
bunu izlemedim. Biraz bu yorumların etkisi oldu açıkçası ama izleyeceğim
evet.
yani. Sizin fikrinizi almak istedim şimdi. Böldüm sohbeti ama önemli bir şey çünkü şimdi
Yo,
böyle bir
çok
kitap
güzel
yazarının
söylediniz.
Matrix yorumu önemliydi benim için.
Evet, yani şöyle bir şey var. Orada biz Platon'un mağarasını ve insanın gerçeğini, dünyaya bakış açısını ve bu zihnimizin içindeki yaratmış olduğumuz hayal dünyamızı ne derecede gerçeği yansıttığını sorduk kendi kendimize. Biz gerçekten dünyayı görebiliyor muyuz? Biz acaba bir simülasyonun içinde olabilir miyiz? Eskilerin söylediği gibi şu an uyuyoruz da bir şeyler olunca uyanacak mıyız? Yani biz çok şey sorduk. Sonra bunun teknolojik izdüşümleri geldi. Bugün Metaverse'den bahsediyoruz ve yeniden uykuya mı dalacağız? Bir tur daha mı uykuya dalacağız? Bir tur daha mı sanal gerçekliğe gireceğiz? Bizi teknoloji buralara mı getiriyor derken benim romanın çıkış noktası şöyle bir şey. İki çocuğuyla gelecekte bundan 100 yıl sonra yani yaşayan bir hanımefendi var, Zeynep Hanım ve eşiyle ayrılmışlar, bir şeyler ters gitmiş ve çocuklarıyla işte eğleniyorlar, seviniyorlar. Birbirlerini gördükleri güzel bir günün devamında maalesef üzücü bir kaza gerçekleşiyor ve hı hı. çocuklarını kaybediyor. Bundan 100 yıl sonra bu pek olası bir şey değil. Yani bir pek çok şeyin otomasyona kavuştuğu, arabaların artık kendisini sürdüğü, trafik sistemlerinin bilişim altyapılarıyla çok güvenli hale geldiği bir yerde ortada bir anormallik var ve polisiye bir örgüde anne çocuklarının başına ne geldiğini derin bir üzüntü, derin bir acı içinde, tabii kendisi de ağır atlatmış bir durumda.
Hı hı.
Bir öykünün dramı içinde o dünyada, yani o İstanbul'da gezmeye başlıyor. O İstanbul'un dokusu içinde gezerken hikaye bizi adım adım karakterlere götürüyor. Mesela eski Türk filmleri izlemeyi çok seven bir karakterimiz var. Adı Kemal.
Tam onu söyleyecektim. Mesela her evet. şey değişmiş ama sanata dair şeyler değişmemiş gibi filmler. Mesela işte Çiçek Abbas, Şener Şen'le İlyas Salman
evet,
diyaloğu
evet, evet.
değişmemiş. Ya da Zeynep'in Türkan Şoray'ın gençliği benzetmesi. Yani 100 yıl sonra da güzel kadınlar Türkan Şoray'a benzetiliyor.
Evet.
Yani böyle o sanata, sinemaya dair şeylerin kalıcı olmuş olması çok etkileyiciydi. Biraz onu,
şimdi,
sizin gelmiş olmanız da güzel bir sohbete.
Bilmiyorum. Ben orada şunu da yaptım. Şimdi iki topluluk var. Bugün olduğu gibi şimdi eğer yeni gelen nesle sorarsanız bizim izlediğimiz ve çocukluğumuzda gördüğümüz birçok şeyi hatırlamayacaklardır.
Hı hı.
Ancak Amerika'da da bu yaşandı ve enteresan bir şey oldu. Mesela Elvis hala yaşıyor. Elvis canlı. İşte Michael Jackson öyle kaç sene oldu ama Michael Jackson canlı.
Doğru.
Bir noktadan sonra klasikleşerek tekrar hayat buluyor bunlar ve yeni bir karakterle buluyorlar. Diyorlar ki işte o zamanki hayat ne kadar güzeldi, insan evlerini ne kadar seviyorlardı, ne kadar içtendik. Bir özlem oluştuğu zaman o topluluk kültüründe daha kalıcı bir yer olarak yeniden geliyor. Ama Kemal karakteri, yani şoför Kemal olan karakterimiz, hı hı. zaten nostaljiyi temsil eden bir kişi ve kendi şahsında münhasır koca şehirde araba kullanma hakkı olan tek insan. Çünkü bütün arabalar otonomken onun arabası bir turistik araba. Günümüzden kalma bir araba olarak şehre gelen insanlara belediyenin verdiği özel bir izinle kullanabildiği özel şahsi bir araba. Yani insan tarafından sürülebilen dünyadaki son arabalardan biri. Çünkü gelişmiş teknoloji artık insanın güvenilir bulmuyor. İnsan bu işi yapabilecek yetkinlikte değil diyor.
Fayton gibi sanki günümüzün.
Çok doğru. Evet.
Değil mi? Hani fayton evet. görünce böyle kendimizi, yani faytona fesle binmemiz gerekiyormuş. Feracemi hani böyle peçemizi örtüp, hani eski şeyler var ya böyle Türk filmlerindeki şey gibi, Şekerpare filminde gibi hissediyorum ben faytona bindiğim zaman kendimi.
Evet.
Biraz onun gibi sanki.
Tabii şimdi bizim ülkemizde o da farklı birkaç yerden alındı. Hı-hı. Mesela yurt dışına gittiğiniz zaman oradaki atlar daha iyi bakımlı oluyor ama bizde adalarda vesaire onların kötü şartları olduğundan dolayı biz
değişti
artık
onlar,
onu
evet.
kaldırmak zorunda kaldık. Evet, yani bir hayvan ve insan arasındaki diyaloğun daha insancıl boyutlarda olması halinde belki kozmetik anlamda yaşayabilecek bir şeydi ama şu andaki haliyle şeye dönelim, hani ilk sorumuza dönelim. İnsan beyninin gelişimi nereye doğru gidiyor dersek, insanın ön lobunun gelişmesi, çiğneme kaslarının gelişmesi, insanın avcı topluluktan tarım topluluğuna geçişiyle beraber protein bazlı beslenmeden tahıl bazlı beslenmeye geçişi beyinde bir alan oluşturuyor. Bir alan açıyor. Bu alan açıldığı zaman ön lobun gelişmesiyle beraber soyut düşünce ilk kez gelişiyor. Soyut düşüncenin gelişmesiyle beraber insan kurgulayabilen bir yapıya dönüşüyor ve bilinçli canlılarda gördüğümüz ben varlığı gelişiyor. Aynaya baktığı zaman, yansıtan bir yüzeye baktığı zaman kendisinin olduğunu tanımlayabilen bir canlıya dönüşüyor. Yani insan bilincindeki bu bilimsel dönüşümü dinler tarihinde de görebilirsiniz. Çeşitli unsurlarda da görebilirsiniz. Ve bizdeki soyut kavramlar ilerledikçe bir noktadan sonra iş şuna geliyor. Biz daha fazlasını aklımıza tutabilir miyiz? Biz daha fazlasını kurgulayabilir miyiz? İşte kafamızda 3 basamak sayıları çarpabilir miyiz? Ben bugün resim yapmaya kalksam, hiç yeteneğim olmasa bile bir cihaz bana bunu kazandırabilir mi? Aramızda telepati gibi ağzımızı hiç oynatmadan konuşabilecek miyiz? Şimdi bunların cevabını vermek için bilim, teknoloji sürekli diyor ki cep telefonları bir süre daha gidecek ama daha sonra sizin beyninize entegre olacak yeni cihazlar gelecek ve bu cihazlar aracılığıyla siz gözünüzün önünde görüntüyü göreceksiniz. Hatta dokunma duyusu alacaksınız. Çok uzaktaki bir insanı görüp konuşabileceksiniz. Ve hatta hayatın içine bir katman eklenecek. Diyelim bir arabanızda bir arıza var. Kapağını açtınız, kaputu açtınız. Üzerinde, gerçek görüntünün üzerinde bir görüntü gözünüzün önüne gelerek problem şurada. Şu kabloyu biraz itiver düzelecek diyecek. Bunlar bir başlangıç olacak. İlk şey, ilk nasıl başlayacak? Müzik listelerini hiçbir cihaz kullanmadan direkt beynimizde kullanacağız. Şimdi bu Starbull içinde fısıltı diye geçiyor. Enteresan bir şey. Ben bu kitabı yazarken ve kurgularken Elon Musk'ın Neuralink'i icat edilmemişti. Ondan önce yazdığım için isim verme konusunda herhangi bir sıkıntı hissetmedim. Ben buna fısıltı dedim ve buna bir yapay zeka ile birlikte beyne entegre olduğunu söyledim. Hani şimdi Siri var, çeşitli asistanlar var, onlarla sohbet edebiliyorsunuz. Sizin hava durumu ne olacak diye dediğiniz zaman sesli sorunuza cevap verebiliyor. Doğduğunuz zaman aklınıza bir ses olduğunu düşünün. Bir anne gibi hayatınızın her alanında size en yakın olan, en samimi, sırlarınızı koruyan, arkanızı toplayan, ya işte şunu yapacaktın, kaçırma sakın, dikkat et falan diyen, cesaret veren, hep yanınızda olan bir varlık düşünün. Aklınızın içinde bir...
Peki bu bizim iç sesimizi bastırırsa ne olacak? Hani bir iç sesimiz var ya, bazen buna vicdan diyoruz, bazen kalp, bazen gönül diyoruz. Yani içimizde bir şey konuşmaya devam ediyor. Şimdi bunun sesi de eklenirse, arada bir kargaşa yaşanırsa, yani onunla o çatışırsa, hani iç sesimizle o bize yardımcı olan ses, hani şey olan fısıltı ya da işte o yapay zekanın, yani yapay zekanın hani etik değerleri olacak mı olmayacak mı, bu da çok tartışmalı bakıldığında. Hani işin metafizik boyutu ne olacak? Şimdi kitapta robot bölümleri de çok eğlenceli. Siz şimdi konuyu böyle tersinden, hani insanların değişimi, bir de robotların değişimi, robotların imana geldiği bölümler var mesela kitapta. Camiye giden robot. Biz nasıl abdest alacağız, zekat verelim mi diyenler.
Yine alanda çalışan arkadaşlarımı okutup onay aldım. Çünkü hassas bir konu.
Evet.
Ve dikkatlice ele alınması gereken bir konu. İnançlar insanların hayatında ve kültüründe, hepimizin inançları var ve buna göre hayatımıza biçim veriyoruz.
Evet, robotlar da hatta farklı dinler seçmişti. Gerekiyor. Hani İslamiyet'i seçen robotlar da var. İşte Hristiyanlığı seçen robotlar da var. Hatta en sonunda dinler birleşiyor. Dinler birleşmiş bir şey oluyor. O da çok enteresandı.
Yani o bölümü yazarken ben bayağı bir ürperdim. Çünkü düşünün, ibadetini yapan bir insansınız, camidesiniz ve bir normalde etrafı temizleyen robotlardan biri geliyor ve robotlar zekat verebilir mi diyor büyük bir kaygıyla. Ben nasıl zekat vereceğim, malım yok, mülküm yok. Veya biri diyor ki işte abdest alsam bazı yerlerim paslanacak, acaba ben abdest almalı mıyım diye soru soruyor. Tabii bu zorlayıcı soruların devamında aslında bağımsız hareket etmeye başlayan bir yapay zekanın izdüşümü var ve bunun üreten firmalar bundan hoşlanmadıklarında bunları silmeye, formatlamaya, yani tabir uygunsa, karar verildiği zaman bunlarla karşı karşıya gelen insanın içinde yaşadığı, hani o din insanının, samimi dini inanışlı olan bir insanın yaşadığı gerilimi görüyoruz. Yani bu, ben ne yapacağım diye. Şimdi okullarımız diyebilecekler ki bu farklı farklı konular ne oluyor? Demin bir anneden bahsettiğiniz, şimdi bir şey var. Kitabın ilginç tarafı bu. Birbirinden farklı görünen öykülerin ve karakterlerin hepsi adım adım birbirine yaklaşıyor. Yani bu yüzyıllık süreçte biz bazen o insanı 20 yaşında görüyoruz, bazen 40 yaşında, bazen 60 yaşında ve onun ilerlerken fikirlerin değiştiğini de görüyoruz. Büyüdüğünü, hayata bakış açısının değiştiğini, sonra zamanla bu karakterlerin birbirlerine nasıl tanıştığını görüyoruz. Birbirlerini bulmalarını görüyoruz. Mesela bir mercan yüzbaşı var, son derece sıra dışı bir subayımız. Türk ordusunun gurur duyacağı bir subay. Araştırma geliştirme konularında çalışıyor ve geleceğin 3. Dünya Savaşı'nda İstanbul'un düşmesini önleyen bir birliğin başında olan bir kadın. Ve bu kadın subayımız, bu kahramanımız çok ileri bir teknoloji, bir birleşik ağ tasarlıyor. Dronlara karşı bir savunma ağı tasarlıyor. Şimdi öykünün içindeki karakterlerin bu farklılığı aslında bizim bugünkü toplumumuz gibi. Yani şu anki toplumumuzda nasıl her kesimin farklı hayat görüşü var, farklı siyasi görüşü var. Hayatı yaşamayı seçtiği, sevdiği, mutlu olduğu, yanındaki insanlarla beraber kaynaşarak gittiği bir hali var. Biz böyle güzeliz. Ne kadar birbirimizden farklı dursak da Türk, yani bu Türk toplumunun, bu toplumun, Türkiye'nin güzelliğini, zenginliğini bu oluşturuyor. Bizim bu canlı yapımız. Hep bu böyle olmuş. Yani kaç bin senelik geçmişe bakarsanız bakın, bu topraklar hep canlı ve üretken olmuş yani. Zihinsel anlamda da felsefe buradan çıkmış. Baktığınız zaman bir sürü ana akım düşünce yapısı buradan çıkmış. Bunu özellikle şurada vurgulamak istedim. Bir gün bu elimizdeki yapay zekalar, süper yapay zeka düzeyine geldiğinde, biraz önce bu etikten bahsettiniz ya, ve biz onlara bir şekilde mahkum olduğumuzda, yani artık dünya onlar yönettiğinde, yetki devrini Ayasofya'da yapıyorlar mesela. Kaç bin yıllık bir geleneği devam ettirircesine, zamanında Bizans hükümdarlarının zamanında bizim padişahların bir şeyleri aldığı işte ve hükümdarlıklarını ilan ettikleri noktada insandan yapay zeka sanal bir ortamda bir Ayasofya'da alıyor bunu. Bu tür sembolizmle, bizim ülkemize özgü bir sembolizme bilim kurgunun içine yerleştirmeyi istedim. Yani onu okuyanların bu tadı, bu keyfi almalarını istedim. Bizden şarkılar, bizden filmler.
Bizden hani, yazarlar. Mesela
evet,
sizin hiç
yazarlar.
Çocuğunuz Öldü mü? Hani Ahmet Arif'in Sizin Hiç Babanız Öldü mü dizilerini hatırlatıyor. Yaşar
Evet,
Kemaller mesela, işte Yaşar
evet.
Kemal Eser. Şu an söyleyemeyeceğim bir tütün mamulünü, hani onun daha lezzetli olduğuna dair bir cümle geçiyordu, onu hatırlıyorum.
Bayağı güzel bir okuma deneyimi yaşamışsınız. Bakıyorum bayağı güzel bir detaylardan bahsediyorsunuz. Çok keyifli açıkçası bunları
İşte
duymak.
Zeki Müren'in Bahçıvan filminden sahneler. Oraya ben Zeki Müren'in uçaktan atlama sahnesinin de gelmesini isterdim. Lütfen inecek var diye. Şimdi Bahçıvan filmini görünce dedim uçaktan atlama sahnesi de olmalıydı diye düşündürttü. Mesela dünya başkanı kavramının çıkması, işte demokrasinin ölmesi yerine yaşasın nörokrasi diye bir yönetim biçiminin gelmesi. Mesela benim 7 yaşında bir oğlum var, dünya başkanı olmayı düşünüyor. Ona bahsedeceğim. Diyeceğim ki böyle bir şey var, olabilir misin? Kitapta da geçiyor diye. O yüzden biraz bundan da bahsedelim isterseniz.
Biraz bahsedelim. Şimdi orada insanları huzursuz etmeyi de istemiyorum. Yani o neden ve neyi nasıl anlattığımıza dikkat etmek
tabii
lazım.
Tabii tabii. Nörokrasi ne mesela yani? Ne hani belki ondan
nörokrasi
bahsedebilirim.
Ne demek? Şimdi biz insanlar organize olduğumuz zaman hayvanlarda görüldüğü gibi bir lider seçerek başladık. Çünkü doğanın yapısında güçlü olanın sürüyü yönetmesi ve hayatta kalmasını sağlaması mantıklı. Aynı şekilde bir arı beyinin, işte kırılcı arının sistemi yönetmesi çok mantıklı. Aynı şekilde karıncanın yönetmesi çok mantıklı. Çünkü belli bir işlevi yapıyorlar ve o işlevi tekrar tekrar yaptıkları için tartışılacak pek bir şey yok yani aslında üzerinde. Hani kısa fikir alışverişleri oluyor. Mesela arılarda demokrasi var. Arılar oğul verecekleri zaman, bir yerden bir yere gidecekleri zaman herkes dağılıyor, görevliler. Ve en güzel ortamı seçiyorlar kendilerine göre. Geri geliyorlar ve tarif ediyorlar. İşte güneşe göre şu derece ileri gideceksiniz, şu kadar uzağa gittiğinizde harika bir yer var. Bir kişi onu dinleyip geliyor, gerçekten harika diyor ve ikisi dans etmeye başlıyorlar. Diğerleri de gidiyor, onların yeri daha iyiyse, bu dört kişi dans ediyorlarsa bir süre sonra kim daha çok o yer için daha dans ediyorsa orası kazanıyor ve siz ne diyorsunuz? Diyorsunuz ki bu arılar bir çeşit demokrasi kullandılar. İnsanlar da demokrasiye geçtiğinde önce doğrudan demokrasi vardı. Doğrudan demokraside toplanırdınız köy meydanında ya da işte eski toplumlar içinde meydanda toplanıldı, el kaldırdınız ya da taşa
attınız. Fazla gelen oldu.
Kazandı. Bu doğrudan demokrasi. Direkt her şeye siz karar veriyorsunuz. Ancak nüfus arttığı zaman doğrudan demokrasinin pratik yönü kalkıyor. Bir milyon insanı her bir konu için çağıramazsınız. İkiniz de hepsinin uzmanlığı yok bu konuda.
Temsili demokrasi.
Temsili demokrasiye geçiyoruz. Evet, ama temsili demokrasinin de sıkıntısı ne? Bazen çok kafa kafaya oluyor. Mesela Amerika'da cumhuriyetçiler var, kaç demokratlar var, Türkiye'de öyle, dünyanın neresine baksanız çok ezici büyük farklar yok. Evet. Yakın şeyler var. Biri bir kazanıyor, sonra öteki kazanıyor. Kaybeden de kayba uğramış oluyor. Psikolojik olarak beklemek zorunda kendi taleplerinin değerlendirilmesi için falan.
O yüzden katılımcı demokrasi en güzelidir.
Evet.
Belki herkesin hakkını gösterildi.
Işte,
nörokrasi de olumlu bir alternatif değil mi?
Her insanın katılabildiği dijital teknoloji sayesinde herkesin beyninde o çip,
nöronlarla,
o aktarıcı olduğu için sizin bir olay olduğunda doğrudan olaya katılıp ben bunu istiyorum diyebildiğiniz ve istediğiniz olmadığında da toplumun size bir çeşit telafi, bir çeşit evet sizin istediğiniz olmadı ama başka bir konuda size öncelik verelim. Diğerler için hayati olmayan bir konuda sizin isteğiniz olsun ve siz de kendinizi mutsuz hissetmeyin diye telafiyi de tutabilen çok gelişmiş bir yönetim sistemi. Ve nörokrasinin getirdiği bir artı şey daha var. Bir karar alındığı zaman sadece benim oyum, onun oyu, herkesin oyu eşit değil. Eğer benim uzmanlığım doğrudan diyelim ki bir köprü yapılacak, ben bir mimarım, ben bir mühendisim, konuyu hesaplayabiliyorum. Küçük bir çarpan farkı var. Ama Ama diyelim ki bu konu eğitim birlikte. Siz bir öğretmensiniz. Küçük bir çarpan farkı bu sefer sizin oyunu diyelim 1.3'lük ya da 1.0.1'lik bir fark yaratıyor.
Evet.
Çünkü sizin uzman görüşünüz orada devreye giriyor.
Evet. Belki yani dinleyenlerimiz şeyde kıyaslayabilirler. Duydularsa ya ilgileri varsa matematiğe falan. Hani modern mantık diye bildiğimiz mantık 0.1'lerde ifade edilir.
Evet.
Ama bulanık mantık diye bir şey vardır. Fuzzy logic diye. Evet. Orada ara değerler de vardır. 0.3'ün de karşılığı vardır. 0.7'nin de karşılığı vardır.
Çok doğru.
Ben bir makale yazmıştım. Fuzzy logic ile işte katılımcı demokrasi nasıl algılanabilir, yapılabilir diye.
Bravo.
Şimdi o aklıma geldi. Biraz da ona denk geliyor. Yani biraz da süremiz de azaldı. Kitabı çok güzel anlattınız. Sağ olun. Hani bizim de sorularımıza cevap verdiniz. Bundan sonra bir kitap var mı? Yine böyle bu konularda ya da farklı konularda. Onun da sizden haberini alalım. Sonra veda edelim.
Peki. Ben yalnız kapatmadan şöyle bir şey
sorayım. Tabii buyurun.
Biz şimdi çok kritik bir eşikteyiz. Fermi teoremi diye bir şey vardır. Uzaylılar niye gelmedi der. Ve direkt denkleme diye ünlü bir bilim adamlarından çalıştığı bir şey var. Uzaylılar nerede, niye gelmiyorlar diye. Orada işte şeyi söylerler. Güneş hayata uygun mu? Gezegenin konumu güneşli tam böyle ideal noktada mı? Gezegende su var mı? Gezegende canlı bir organizma yetişmiş mi? Belli bir zeka seviyesine gelmiş mi? Uzaya çıkabilecek kadar yaşamış mı falan. O denklemin en sonuncu çarpanı nedir biliyor musunuz? Kendini imha etmeyecek kadar zekiler mi? Ve biz öylesine bir eşikteyiz ki bütünüyle dünyayı kurtaracak, bütünüyle dünyayı kucaklayacak, hiç savaşın olmadığı bir medeniyete doğru önce kendi aklımızda bunu tartmak zorundayız. Yani A ülkesinin, B ülkesinin, A başkanının, B siyasi partisinin ya da şu akım liderinin şunun değil, kendimiz bütün bir dünyayı bütün olarak kucaklayabilecek bir zihinsel değişimi nasıl yaparız sorusunu masaya koyup ciddi anlamda sormak zorunda kaldığımız bir eşikteyiz. Eğer bir sorunun cevabını gerçekten bulmak için sorarsak, medeniyet olarak gerçekten büyük bir atılım yapıp kardeş ev ölçüsüne göre de bir üst seviyedeki daha kaliteli bir uygarlık seviyesine çıkıp hayal ettiğimiz her şeyi yapabileceğiz. Evet.
Ne güzel.
Şimdi, yeni kitaplarımda daha çok insanı işliyorum. İnsan konusu benim için daha öneme çıkmaya başladı. Bir tanesinin ağırlığı ilerleyen zamanlarda biliyorsunuz et konusu çok konuşuluyor. Yani Impossible Meat diye geçiyor. Üç boyut yazılarla
Yapay etler yiyeceğimiz
yapay
konuşuluyor.
Yapay etler ve etler konuşuluyor. Çünkü ne et yetiyor ne de o ete ulaşmak için bizim hayvanları besleme yöntemlerinde kullandığımız
de yem yetiyor.
Su, onların açığa çıkardığı karbon emisyonu, küresel iklim sorunları ve hayvanların içinde bulunduğu şartlardaki o tatsızlık. Yani artık onda da büyük bir değişim bekliyor bizi. Bunun üzerine bir kitap yazıyorum. Bir de insan ilişkileri üzerine ve yapay zekaların dünyada çok aktif olarak hareket imkanı bulduğu bir düzüme doğru gittiğimiz bir yapıda bir macera yine var ve İki kitap aynı anda yazılıyor. Bence hangisi biterse onu yayınlamayı düşünüyorum.
Okuyucuları yine keyifli bir iki kitap bekliyor diyebiliriz o zaman. Ama lütfen kahve yok olmasın. Bu kitapta da çünkü kahve yok olma tehlikesi içerisindeydi. Biz kahve severleri hemen tedirgin eden bir şeydi okumaydı. Kahvenin
ama
yok olmadığı.
Parantez açtım ama ileride yine de beyin bariyerini geçip kahve zevkini yaşatacak bir çözüm bulunmuş.
Bir şeyler çıkacaktır.
Bir de son bir şeyde durmam lazım. Ben canlı yayınlarda genellikle şunu fark ediyorum. İnsana ilginçmiş diyorlar. Kitabın adı neydi diyerekten
unutmuşum.
Yani ilk dakikada söylediğimiz için nasıl yazılıyor diyorlar. Star, yıldız anlamında İngilizce'deki gibi star, bul.
Evet.
Ve bunun neden adı böyle diyorlar bazen. Türkçe bir isim bulamadınız mı hocam diyorlar. Hani biz Türk'üz. Onun da sürprizi bırakayım ama şuna bir baksınlar, şuna bir düşünsünler. Nerede geçiyor bu konu?
İstanbul'dan yola çıksınlar diyelim değil mi?
Yola çıksınlar
İstanbul'dan,
diyelim.
İstanbul'un mazisinden, Bizanslardan, Osmanlı'dan, Dersaadet'ten, evet. Oralardan yola çıkarlarsa bulacaklardır. Çok teşekkür ediyoruz. Starbul kitabının yazarı Süleyman Sönmez gecenin içinden de bizimle birlikteydi.
Ben teşekkür ederim efendim. Gerçekten güzel bir program oldu. Sizlere çok teşekkür ederim. Çok güzel okumuşsunuz ve sorularınız gerçekten harikaydı.
Çok teşekkürler. İyi geceler.
İyi geceler dilerim.